Nebiler silsilesinde sohbetimiz Süleyman Aleyhisselam'a geldi. Süleyman Aleyhisselam'ın hayatından ibret ve hikmet dersleri. Cenab-ı Hak Süleyman Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Kerim'de nimel abd buyuruyor. Yani o ne güzel bir kuldu buyuruyor. Bütün dünya nimetleri verildi. Kalbini kasa yapmadı. Hepsini kalbinin dışında olarak taşıdı. Kurtubi tefsirinde yeryüzünün tamamına sadece 4 kişinin hakim olduğu rivayeti var. Bunların ikisi mümin, ikisi kâfir. Mümin olan Zülkarneyn aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselam. Kâfir olan ise Nemrut ve Bühtün Nasır. Bizler bugün inşallah Süleyman aleyhisselam'ı anlatmaya, hayatından hikmet ve ibret dersleri çıkarmaya gayret edeceğiz inşallah. Süleyman aleyhisselam Gazze'de doğdu. Babası Davud aleyhisselam vefat ettiğinde 12-13 yaşlarındaydı. Süleyman aleyhisselam babası gibi önce hükümdar, sonra peygamber oldu. Zenginlik ve o muhteşem varlık içinde zühd, takva ve bir riyazat halinde yaşıyordu. Beyt-i Makdis yani Mescid-i Aksa'yı 7 yılda inşa etti. Yemen'deki Sebed melikesi Belkıs ile evlendi ve Kudüs'te de vefat etti. Süleyman aleyhisselam küçük yaştan itibaren yüksek bir anlayışa sahip olduğunu görüyoruz. Onun bu zekasını sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle misalle anlatıyor. Vaktiyle iki kadın beraberlerinde iki çocuk vardı. Yolda giderken bir kurt gelip kadınlardan büyük olanın çocuğunu alıp götürdü. Kaptı yani aldı, parçaladı, götürdü. Bunun üzerine bu kadın arkadaşı olan küçük kadına kurt senin çocuğunu götürdü dedi. Öbür kadın hayır dedi, senin çocuğunu götürdü dedi. Nihayet bu iki kadın aralarında hükmetmesi için Davud aleyhisselam müracaat ettiler. Davud aleyhisselam çocuğun büyük kadına ait olduğunu hükmetti. Onları muhakemeden sonra Süleyman aleyhisselama gittiler. Davud aleyhisselam hükmünü söylediler. Süleyman aleyhisselam da bana bir bıçak getirin dedi. Bu çocuğu ikiden böleyim, yarımını sana vereyim, yarımını sana vereyim dedi. Bu üzerine küçük kadın aman öyle yapma sakın dedi. Büyük kadına işaret etti. Çocuk bu kadınındır dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam çocuğun küçük kadına ait olduğunu hükmetti. Zira hiçbir anne şefkat ve merhamet dolayısıyla evladının ölmesine razı olmaz. Bir firaseti. Yine Süleyman'ın firaseti ile ilgili başka bir rivayet daha var. O da şöyle. Bir gece bir koyun sürüsü bir tarlayı harap etti. Tarla sahipleri Davud aleyhisselam gelerek şikayetçi oldular. Davud aleyhisselam bakar ki telef olmuş tarlanın kıymeti koyun sürüsünün kıymetine eşit durumda. Bunun üzerine koyunların tarla sahibine verilmesini hükmeder. Süleyman aleyhisselam ise şöyle söyledi. Koyunları tarla sahibine borç olarak verelim. Sütünden ve yününden istifade etsin tarla sahibi. Tarla eski haline gelinceye kadar koyunlar kendisine kalsın. Yani nemalarından istifade etsin. İşleri yoluna girince de sürüye sahibini teslim etsin geriye. Bu teklifi Davud aleyhisselam çok beğenir ve o şekilde hükmeder. Yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresinde bu faslı bildiriyor. Davud aleyhisselam'ın 19 evladı vardı. Halife olarak Süleyman aleyhisselam'ı seçti. Yaşı küçüktü. Yani onun firaseti Hakk'a bağlılığı babasının Davud aleyhisselam çok hoşuna gidiyordu. Demek ki bizler de bu hususa dikkat edeceğiz. Şayet bir makam vermek durumunda kalırsak Kur'an ve sünnet istikametinde yaşayan liyakatlı kimseleri seçmemiz lazım. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak emaneti ehline verin buyuruyor. İsrailoğulları yaşı küçük olduğu için Süleyman aleyhisselam'a tayine karşı çıktılar. Davud aleyhisselam bunun üzerine âlimin huzurunda bir imtihan gerçekleştirdi. Oğlu Süleyman'a soru doğruluğu diğer cüzlerin doğruluğuna bozukluğu da diğer cüzün bozukluğuna sebep olan nedir diye sordu. Süleyman aleyhisselam şöyle cevap verdi, kalp dedi. Bu cevabı Davud aleyhisselam çok beğendi oğlunun bu cevabını. Malum Resulullah Efendimiz buyurur, İnsan bedeninde bir et parçası vardır. O sağlam ve salih olursa beden bütünüyle salih. O kötü olursa beden tamamıyla kötü olur. Dikkat edin, o kalptir buyurdu. Malum iki türlü kalp var. Bir o pompalayan kalp, bir de manevi kalp. Daha sonra Davud Aleyhisselam herkesin asasını üzerine ismini yazıp bir odaya kilitledi. Burada Süleyman Aleyhisselam asası yeşerip yaprak verdi. Böyle İsrailoğlu'nu Hazreti Süleyman halife olarak kabul ettiler. O kerameti görünce. Burada Süleyman Aleyhisselam'ın babası tarafından Davud Aleyhisselam'ın verdiği öğütler var. Yani bu öğütler sanki Efendimizin sünnetine ise öğütleriyle bir mutabakat halinde. Davud Aleyhisselam şu nasihatleri bildirdi. Hepimizin çok lazım olan nasihatler. Bir, ey oğlum dedi, şaka yapmaktan sakın. Çünkü onun faydası azdır, pişmanlık doğurur. Demek ki şaka olacağı zaman incitmeden bir şaka yapmak lazım. Eğer incitilirse muhatabın kalbi kırılır, o da günah olur. Efendimizin şakaları vardı. Mesela bir mecliste ihtiyarlar cennete girmeyecek dedi. İhtiyar bir kadın vardı. Eyvah dedi. Ya Resulallah, demek ben cennete giremeyeceğim mi dedi. Evet dedi. Sen dedi genç olarak gireceksin dedi. Yani şaka yaparken de onu memnun edecek bir şaka yapmak lazım. İkincisi, kızmaktan, öfkeden sakın. Çünkü sahibini basitleştirir öfke. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak gayzlarını yutarlar, öfkelerini yutarlar buyuruyor. Çünkü öfke karşısında kalbini kırar. Onun için Cenab-ı Hak ayet-i kerimede en bet ses, tırmalayıcı ses merkeplerin sesidir buyuruyor. Diğer bir üçüncü, takvaya sarıl. Zira takva her hale galiptir. Takva olunca Cenab-ı Hak yardım ediyor. Fettekullah yuallimukullah. Siz takva sahibi olursanız Allah size doğruyu gösterir, size öğretir. Dördüncüsü, insanlardan bir şey bekleme oğlum dedi. İşte bu da hakiki zenginliğin ta kendisidir. Yani müstani olabilmek, Allah'ın verdiğine razı olabilmek, işte bu zenginliğin ta kendisidir dedi. Yine nasihatlerinde Allah Celle Celalühün sana vermeyip başkalarına verdiği nimetlere göz dikmek senin için fakirliktir. Malum bu haset Habil'e Kabil'e başladı. Kabil Habil'i şehit etti. Neden? Hasetten. Diğer bir nasihat, özür dilemeyi icap ettirir, davranış ve sözlerden sakın. Nefsini ve dilini doğruluğa alıştır. Bu çok mühim. Yani özür dileyecek bir sözü söylemeye bir hali yapma. Yani şöyle misal veririz. Bir cam kırılsa ortadan, ne kadar yapıştırsak o kırıklık belli olur. Yine bugünün dünden daha hayırlı olmasına çalış. Hepimizin günü son gün olabilir. Namazını en son namazın gibi kıl oğlum buyuruyor. Son nefese bir hazırlık oluyor. Hayatın sonunda bir son nefes hazırlık oluyor. Gerçi hayatımızın her safhasında Cenab-ı Hak kat eflal müminimle felah buldu. Onlar namazını huşu ile kılarlar buyuruluyor. Tabii huşu ile kılınan bir namaz güzel bir huzur hali fahşadan münkerden men eder ayette buyuruluyor. Yani rahat huzurlu bir hayat. Cenab-ı Hak cümlemi huşu ile kılınan bir namaz nasip eylesin. Bu huşûnun zirvesi Rasûlullah Efendimiz'de Ayşe Vâlidemiz buyuruyor. Namazı durduğu zaman göğsünden kaynayan bir suyun fokurdası gibi duyardım buyuruyor. Diğer bir nasihat, aşağı ve bayağı kimselerle ülfet etme. Ayet-i kerimede ibadullah selâmâ derler, geçerler. Muhatap olmazlar. Yine ayrı bir tavsiye, kızdığın zaman da bulunduğun yerden ayrıl buyuruluyor. Değiştirmek, abdest almak, iki rekat namaz kılmak, dışarı çıkmak vesaire. Yani o halin geçmesi. Ondan sonra en son nasihatı Davud Aleyhisselam'ın Allah'ın rahmetinden ümit var ol. Çünkü onun rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Yani kul istikamette olacak. Hayatın tanzimini İslam'a göre istikametlendirecek. Bir de ondan sonra Allah'ın rahmetinden ümit var olacak. Bu nasihatlarıydı. Davud Aleyhisselam vefatından sonra Süleyman Aleyhisselam hükümdar oldu. Cenab-ı Hak saat 30. ayette Süleyman ne güzel bir kuldu buyuruyor. Doğrusu o daima Allah'a yönelirdi. O zenginin, o varlığın, o debdebenin içinde daima Allah'a yönelirdi. Bir mümin de daima Cenab-ı Hakk'a yönelecek. Zira yegane dayanak, barınak Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak Süleyman Aleyhisselam'a çok nimetler verdiğini bildiriyor. Andolsun biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik buyuruyor. Bizi mümin kulların birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler onlar da. Allah'ın verdiği bu nimetleri bir şükür halinde yaşadılar. Demek ki bir kul hamd etmeyi unutmayacak. Malum Fatiha'nın ilk ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şükretmeye devam edecek ki nimetler daha da ziyadeleşsin. Zira Cenab-ı Hak buyuruyor. Eğer şükrederseniz elbette size olan nimetlerimi artıracağım. Her halde şükür. Daima yoklukta da şükür, beterini düşünmek suretiyle şükür. Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor. Kıyamet günü fakirlik ve zenginlik tartılmayacak. Fakirliğe ne ölçüde sabır edilmiş, zenginliğe ne ölçüde şükür edilmiş ise o hesap edilecek. Çok sabretmek ve çok şükretmek lazım. Sami Efendi Hazretleri bir kıssadan bahsederdi. Geçmiş devirlerde onu Ruhul Beyan'dan naklettiğini tahmin ediyorum. Geçmiş devirlerde bir peygambere vahy oldu. Şu aileye söyle baştan zenginlik mi fakirlik mi isterler? İki safhada hayatları geçecek. O peygamber de aileye gider. Ailenin efendisine böyle böyle der. O da bir hanıma sorayım geleyim der. Hanım da firaset sahibi. Hanım da böyle böyle der. Ben der baştan fakirlik sonra zenginlik istiyorum. Çünkü yaşlandıkça fakirlik zordur tahammül etmek der. Hanım firasetse yok der, beyim der. Baştan bir zenginlik isteyelim. Öyle devam ederiz der. Baştan Cenâb-ı zenginlik verir. Hanım der, kocasına bak der, sana bir elbise alırsan fakire de alacaksın. Bana bir elbise alacaksan bir fakire de alacaksın. Aynı yediğimizden yedireceğiz, aynı giydiğimizden giydireceğiz. Hayatları öyle devam ediyor, fakirlik gelmiyor. Peygamber'e vahyolundu ki onlar daima şükretti. Demek ki şükretmek fedakarlık istiyor. Yine Hazreti Adir radıyallahu anh'ın çok güzel bir ifadesi var. Dünyası kendisine geniş ve müsait gösterip de onunla ona tuzak kurulduğunu, o imkanlarla tuzak kurulduğunu ve mühlet verildiğini bilmeyen kimse aklından aldanmıştır. Cenab-ı Hak Fecr suresinde ona imtihanla mal veririz diyor. O da seviniyor. Allah bana imkan verdi, beni sevdi, bana ehmiyet verdi derdi diyor. Halbuki o malın bir imtihan olduğunu düşünmez. Öbürü de onu bir altında ayette Allah bana vermedi demek ki bana ehmiyet vermedi der. Halbuki onun için selamettir. Belki verse azacaktı. Karun da öyle oldu. Baştan fakirdi, salihti. İlmi simyaya sahip oldu. Çok zenginleşti. Enaniyet kibir arttı. Musa aleyhisselam'a tavır koymaya kadar gitti. Malıyla beraber yerin dibine gömüldü. Zenginlik ve fakirlik gibi farklı imkanlara sahip olma hali takdiri ilahidir. Fakat ne zenginlik bir izzet ne de fakirlik bir zillettir. Her iki durumda imtihan gayesi yapılmış taksim-i ilahidir. Cenab-ı Hak buyuruyor Zuhruf suresi 32. ayette. Dünya hayatında onların yani insanların maişetlerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş görmeleri için de kiminin maişetini derecelerle ötekine üstün kıldık. Yani onu imkan verdik, zengin ettik. Ancak Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden, maişetlerinden, o dünya kazancından, o dünya malından çok daha hayırlıdır. Daima Efendimiz esas hayat ahiret hayatıdır buyuruyordu. Yani mümine yakın tevazudur. Yani Süleyman Aleyhisselam'da büyük bir saltanatın izlerini görüyoruz. Zira rüzgarlar emrine verilmiş, hayvanlar emrine amade ve cinler hükmediyordu. Ayette de şöyle buyuruluyor. Süleyman'ın emrine de kasırga gibi esen rüzgarı verdik. onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Rüzgâr da ona göre eserdi. Biz her şeyi biliriz. Sabah gidişi bir aylık mesafe. Akşam dönüşü yine bir aylık mesafe olan rüzgârı da Süleyman'ın emrine verdik. Ve onun için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı onun emrinde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden saparsa onu bir alevli azaba tattırırdık. Yani cinlere ait. Sebe Suresi 12. ayet. Bütün insanlar birleşse, bütün insanlar sermayesini koysa Süleyman Aleyhisselam kadar bir servet olamaz. Ve bu kadar saltanat sahibi olmasına rağmen o daima ben bir fakirim derdi. Bana derdi fakirlerle beraber olmak yakışır. Yani o zaman fakire miskin denirdi. Yani ben bir miskinim. Miskine miskinlerle beraber olmak yakışır. Yani daima tevazu yaşayıp garip ve kimsesizlerle beraber olurdu. Cenab-ı Hak da buyuruyor. Ey insanlar hepiniz Allah'a karşı fakirsiniz. Yani Allah'a muhtaçsınız. Allah da gani zengin. Hamde layık olan ancak odur. Demek ki insan haddini bilecek. Bütün gücü vereni Cenab-ı Hak olduğunu idrak içinde olacak. Onun için ben demeyecek. Cenab-ı Hak İbadurrahman Allah'ın rahmetini tecelli ettiği kullar yerde mütevazi olarak dolaşırlar buyuruyor. Ümeyye bin Halit radıyallahu anh Resulullah Efendimizin Allah'tan fakir muhacirlere yani Mekke'den hicret eden o fakir muhacirler vasıtasıyla Müslümanlara zafer ve yardım ihsan etmesini haber vermiştir. Onun için bir Müslüman daima bir hayır hasenat sahibi olacak. Fakirleri kendi aşağı imkansızları gözetecek. Cenab-ı İsra Suresi'nde hiçbir imkanı yok vermeye. Kendisi muhtaç. Yine verecek, ne verecek? Kavlen meysura. Hiç yoksa onun gönlüne bir sevinç verir, bir huzur hali verecek. Onu bir teselli edecek. Yani bir müminde Allah korusun reddetme yok. Ticaretle meşgulken bazen yan dükkanlardan bir fakir gelir, bir garip gelir, kovarlardı. Allah versin, Allah versin, Allah versin derlerdi. Bu hakikaten bu Allah'ın çok tehlikeli bir söz. Sana kim verdi? Ebu Derda efendimin eshabını şöyle buyurduğunu bildiriyor. Bana zayıfları çağırın. Çünkü siz ancak zayıflarınız dua ve bereketiyle rızıklandırır ve yardım edilirsiniz. Zaten bu yağmur duasına çıkarken oraya da fakirler, garipler, hastalar ve bir de hayvanlar götürülürdü. Onlarla Cenab-ı Hakk'a iltica edilirdi. Yine Süleyman Aleyhisselam'a dönelim. Süleyman dünya servetini daima kalbinin dışında taşıdı. Yani kalbini kasa yapmadı. Eşyaya bağlanmadı. Faniliğe aldanmadı. Onun bir ahiret malzemesi olduğunu idrak içinde yaşadı. Daima infakta bulundu ve riyazat halinde yaşadı. Resulullah Efendimiz ise kısa zaman dünyada hiçbir kralın ulaşamayacağı derecede imkânlara kavuştu. Fakat Resulullah Efendimiz insanların gönüllerini fethetti. Lakin Efendimiz ayaklarının altına sen dünya nimetlerinin hiçbirine iltifat etmedi. Cebrail sordu. Rabbim dedi soruyor. Kıyamete kadar yaşamak mı istersin? Ya şöyle şöyle mi olmak istersin? Resulullah ben kul olmak isterim buyurdu. En büyük saltanat, en büyük şeref ve izzet Cenab-ı Hakk'a kul olmak. Yani maddeye kul olmamak. Dünya eşlerine kul olmamak, insana kul olmamak, Allah'a kul olmak. Mevlana da ne güzel der, men bende Kur'anem der. Ben Kur'an'ın kölesiyim der. Süleyman Aleyhisselam sarayda bir riyazat halinde yaşadı. Kendini izafe etmedi. Resulullah Efendimiz ise kerpiçten yapılmış mütevazi odasında sade ve fakir halde yaşadı. Hurma yaprağıyla doldurulmuş bir şilte üzerinde uyudu. Basit elbiseler giydi. En zayıf insanın hayat tarzının bile altında yaşadı. Hatta Ayşe Vâlidemiz buyuruyor, vefat ettiği zaman diyor, üzerindeki elbiselerde şu kadar yama vardı diyor. bazen yiyecek hiçbir şey bulamadığı halde Rabbine şükredip açlığını bastırmak için karnına taş bağladı da oldu. Bütün günahları affedilmiş olduğu halde tövbe ve şükür ve niyazına devam etti. Ayakları şişinceye kadar geceleri teheccüd namazı kılardı. Mazlumların imdadına yetişirdi. Kimsesizlerin, yetimlerin, gariplerin tesellisi olurdu. Allah indindeki o büyük azametine rağmen en aciz insanlarla birlikte bizzat meşgul olurdu. Yani bir köle gelip yarısı gel sana bir şey söyleyeceğim derdi. Onun yanına giderdi, onu teselli ederdi, yani imkanına istediği şeyi ona ihsan ederdi. Yani o gariplere engin şefkat merhametiyle daha ziyade kol kanat gerirdi. Onlara daha çok ikram ederdi. Yine Rasûlullah Efendimiz, insanlar nezdinde en kuvvetli göründüğü Mekke fethi günü, korku ve heyecanla ve adeta titremekten dişleri birbirine vurarak birisi geldi. Yâ Rasûlallah de, bana İslam'ı terkin et. O da ona şöyle efendim buyurdu, titreme dedi. Ben bir kral değilim dedi. Sakin ol kardeşim dedi. Ben hükümdar da değilim dedi. Kureyş dedi, güneşte kurutulmuş et yiyen senin eski komşunun ben yetimiyim buyurdu. Rasûlullah Efendimiz hiçbir kimse kendisini arkadaşlarından farklı görmesi sevmezdi. Bir sefer esnasında bir tenezzühte eshab koyun pişirip ikram etmeyi istemişti. Sahabelerden biri dedi ki, yâ Rasûlullah bu hayvanı ben keseyim dedi. Başkası, yâ Rasûlullah yüzmeyi de ben yapayım dedi. Ben yüzeyim dedi. Bir başkası da pişirmeyi de bana ait olsun dedi. Fâhr-ı Kâinât Efendimiz de o halde odun toplamak da bana ait olsun buyurdu. Sahabiler, yâ Rasûlullah biz onu yapar, biz onu toplarız dedi. Siz yorulmanıza gerek yok. Efendimiz buyurdu ki, benim işimi de yapabileceğinizi biliyorum. Fakat ben size göre imtiyazlı bir durumda bulunmaktan hoşlanmam. İşte tevazu, had safhada. Çünkü Allah-u Teâlâ kulunun arkadaşlarla imtiyazlı durumda olmasını sevmez. Yine Efendimiz, ravza yapılırken taş taşıdı. Yâ Rasûlullah, siz taşımayın, biz taşıyalım deyince, sen ey filan kişi, taş taşımaya devam et. Zira Allah'a sen benden daha muhtaç değilsin. Ben de Allah'a muhtacım, daha çok muhtacım. Çünkü rahmeten lil âlemin'de. Efendimiz buyuruyor ki, sakın diyor, kıyamet günü benim yüzümü kara çıkartmayın buyuruyor. Bizler onun gül yüzünü tebessüm ettirmek için daima Peygamber Efendimiz gibi tevazu üzerine yaşayacağız. Hiçbir zaman Allah korusun kibir ve gurura kapılmayacağız. Ben yok, ben yasak. Ya Rabbi sen. Kim güç ve şeref isterse bizim güç ve şeref Allah'a aittir, Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülkü hükümranlığı Allah'a aittir. Allah'ın gücü her şeye yeter. Âl-i İmrân suresinin 26. 27. ayet de ki Efendimize hitap. Ey mülkün gerçek sahibi Allah'ım, sen mülkünü ve hükümranlığını dilediğine verirsin. Mülkü ve hükümranlığını dileğinden de çekip alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü hayır senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katar, gündüzle geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkartır, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğinde hesapsız rızıklandırırsın. Demek ki mülk kimindir? Dünyevi sistemler boş. Komünizm mülk toplumundur diyor, kapitalizm mülk fertlerin diyor. İslam'da mülk ne fertlerin ne toplumundur, mülk Allah'ındır. Mülk emanettir. Sarfından mesuliyet vardır. Ayet-i kerimede buyuruluyor. Fatır 15. ayet. Ey insanlar, hepiniz Allah'a karşı fakirsiniz. Yani Allah'a muhtaçsınız. Allah da gani, zengin ve hamde layık olan da ancak odur. Onun için Fatiha'nın ilk ayet Elhamdülillahi Rabbil Âlemin olarak başlıyor. Bu hamdı hayatın her safhasını geçirebilmek. Daima elhamdülillah diyebilmek. Allah'ın verdiği nimetleri bir şükranla, bir teşekkürle karşılayabilmek. Yani bütün canlılar Cenab-ı Hakk'ın mülkünde yaşıyor. Onun verdiği nimetlerle hayatta kalabiliyor. Fertlere verilen sadece mülk üzerinde belirli bir zaman dilimiyle sınırlı bir tasarruf. şu hikmetli söz ne güzeldir. Rızkın peşinde değil, Rezzak'ın peşinde koş. Yani Rezzak'ı tanı. Sana kim bu rızkı veriyor? Çünkü kullar için dünyada asıl saltanat Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, onu unutmamak. Her gördüğün şeyde kevni ayet. Bu kainat kevni ayet. Zerreden küreye hepsi ilahi azamet tecellisi. Gözünün gördüğü her şeyde kalbin Cenab-ı Hakk'ı hatırlatacak. O zaman zikir meydana gelecek. İşte ayette Cenab-ı Hak zikri onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken zikrederler. Ondan sonra bu zikir esasına sonra göklerin ve yerin yaradığını derinden den tefekkür ederler. Ya Rabbi sen Sübhansın derler. Sen boş yere yaratmadın derler. Bizi cehennem azabından koru derler. Yani mümin daima gözünün gördüğü her şeyde Cenab-ı Hak kalbi Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. Aman ya Rabbi diyecek. Aziyetini hatırlayacak. Hamde sarılacak. Sen Sübhansın ya Rabbi. İltica edecek. Ya Rabbi cehennem azabından koru diyecek. Diğer taraftan da Cenab-ı Hakk'ın mahlukatına hizmet ve Allah rızası için infak etmek. İnfak nedir? Kur'an-ı Kerim'de çok yerde infak geçiyor. Yani malın ve canının Allah'a adanışı. Yani Rabbimizin ihsan ettiği nimetleri yine onun uğruna sarf etmek. Gücünü, kuvvetini, aklını, zekasını, paranı, maddi neyin varsa onu Allah yolunda sarf etmek. Resulullah Efendimiz infak etmeyi çok severdi. Bir hadis de şöyle buyuruyor: "Ey insan, infak et ki sana infak edilsin." Efendimiz cömertliğin her Müslümanın bir tabiatı asli haline gelmesini arzu ediyor. Yalnız iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'a mal verip hak yolunda harcamaya muvaffak olduğu kişi. Diğeri de Allah'ın kendi ilim verip de onunla amel eden, onları başkalarına öğreten, yani ilmini infak eden kimsedir. Cenab-ı Hak buyurur hayat nizamı olarak o takva sahipleri, o Allah'a yakın kullar bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler. Bollukta olan bolluğuna göre infak eder. Darlıkta olan darlığına göre infak. Bir bardak su ikram etten de bir infaktır. Yarım hurma da bir infaktır darlıkta olan kimse için. Ondan sonra birinci ikram geliyor. İkincisi gayzlarına öfke yutarlar buyuruyor. Çünkü gayz öfke ne yapar? Karşısındakinin kalbine bir diken batırır. Üçüncüsü insanları affederler. Cenab-ı Hak soruyor Nur Suresi'nde. Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz buyuruyor. Demek bir kul affede affede affedilmeye layık hale gelecek. Allah da bu şekilde davranan ihsan sahibini sever buyuruyor. Âl-i İmrân 134. ayet. Rivayete göre Allah dostlarına Cafer Sadık Hazretleri bir yardımcısı vardı. Bir gün getirmiş çorba dolu kâseyi kazara Cafer Sadık Hazretleri'nin üzerine döktü. Cafer Sadık Hazretleri üstü başı çorba oldu. Yarı öfkeyle şöyle bir baktı. Yani niye dikkat etmedin gibi. Onun üzerine köle ayeti okudu. Gaycdan yutarlar efendi dedi. Allah buyuruyor ki öfkelerini yutarlar. Cafer Sadık Hazretleri de öfkemi yendim dedi. Ondan sonra dedi, Allah affederler buyuruyor. Kur'an'da yine ayette insanların kusurlarını bağışlayanlar diye takdir buyuruluyor dedi. Ayetin bu alakalı yerini okudu. Haydi dedi, bağışladım seni dedi. Bu defa köle, Kur'an'da aynı ayet devamında Allah ihsanda buna iyilik eden kimini sever buyurdu. Onun da Cafer Tazik, hadi hürsün dedi. Allah selamet versin, yoluna açık olsun dedi. Yani yaşanan bir İslam burada görüyoruz. Yani mümin karanlık bir gecenin mehtabı gibi nurlu, diyargam, hassas, rakik, ince ruhlu, merhametli, şefkatli ve cömert olacak. Bu vasıflar müzeyyen olacak. Yine Cenab-ı Hak kendisine yakın olmamız için bir teste tabi tutuyor. Sevdiklerinden vermedikçe birre Allah'a yakın olamazsınız buyuruyor. İnsan evladını çok seviyor, evladının en güzelini almaya çalışıyor. Ailesini öyle vesaire, sevdiklerini en güzel vermeye çalışıyor. Cenab-ı Hakk'ı seven de Cenab-ı Hakk'ı sevdiğinin imtihanı da demek ki o da Cenab-ı Hak için ne kadar infak ediyor. Bilhassa bugün zamanımız çok mühim. Zamanımız büyük bir buhran içinde. küresel güçlerin görüyoruz Suriye emsalini bir takım zulmü içinde. Birçok insanlar işsiz, kimsesiz, imkansız. Bilhassa onları Allah için, hepsi Allah'ın kulu. Yani Hâlik'in nazarı mahlukata bakabilme tarzı. Onun için Cenâb-ı Hak bizi bir teste tabi tutuyor bu şekilde. Mühim olan rıza halinde yaşayabilmek. Selamet orada. Daima insan diyor, Allah benden razı mı? İbadetimden razı mı? Beşerî münasebetimden razı mı? Merhametimden, şefkatimden razı mı? Resulullah Efendimiz her hali ümmetin her ferdine misaldi. Onun için Efendimiz insanda bir mucize. Mesela aynayı şakirin. Mesela Süleyman'ın bir aynayı şakirindendi. Fakat bir de Efendimizin bir aynayı şakirin olması var. Şükreden zenginlere bir misal. Mübarek hanesine beşte bir ganimet gelirdi. Hediyeler gelirdi. Fakat o eline geçeni dağıtmadan rahat edemezdi. O fakirlerin doymasıyla açlığını unuturdu. Onların açlarının doymasıyla o huzurla doyardı. Bu aynayı şakirine bir misal. İkincisi fukarayı sabirine misal. Ayşe annemiz buyuruyor. Resulullah Efendimiz aile efrad Medine'ye geldiğinden vefat ettiği güne kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı buyuruyor. Yine Ayşe validemiz buyuruyor ki dileseydik doyabilirdik diyor. Fakat daima Resulullah bir mümin kardeşini kendisine tercih ederdi. Ümmeti açlıktan karnına taş bağladığı zaman o iki taş bağlardı. Onları doyurmadıkça huzur bulamazdı. Bir sahabi geldi, "Ya Resulallah, bana zenginlik ver." dedi. Dedi ki, kişi dedi, "Benim halim sana misal değil mi?" dedi. Şükredebileceğin az bir mal, şükrüne eda edemin çok maldan hayırlıdır buyurdu. Yine Süleyman Aleyhisselam bahçesine girince, Süleyman Aleyhisselam'ın gönül dünyasındaki hedef, ilahi kelimetullah davası olunca, Allah'ın icat etme olunca, atlara sevgisi de bir başkaydı. Çünkü o zaman bütün seferler atlarla yapılıyordu. Atlar en muhinis hayvanlar, insana en yakın hayvanlar. İnsanla beraber cidale giriyor. Süleyman Aleyhisselam atları çok severdi. Ayet-i kerimede buyuruluyor Sa'd suresinde. Hani kendisi bir zaman akşamüstü iyi cins koşu atları kendisine sunulmuştu. Doğrusu ben bu iyi malları yani bu atları Rabbimi anmaktan ötürü sevdim. Yine atlar perdenin arkasına gizlendi. Geri getirin onları bana dedi. Artık onların bacaklarını, boyunları sıvazlayıp sevmeye başladı. Hakikaten Cenab-ı Hak öyle bir hizmet göklerde yerde varsa amade kıldım diyor. O zaman işte atları Cenab-ı Hak amade kılıyor. Yine atlar her zaman her yerde yine icap ediyor. Çok yer sap yerlerde yine atlar kullanılıyor. Yine Cenab-ı Hak ayette de Adiyat suresinde andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara kim atlarla koşuluyor. Andolsun kıvılcım saçanlara nan kıvılcım veriyor. Sabah akına çıkanlara, tozu dumana katanlara, hep birden düşman topluluğunun içine dalanlara. Demek ki burada ne oluyor? Allah'ın verdiği nimet. Şükür. O eski zamanlarda o hayvanlar olmasa ne olurdu? At tarih boyunca cengaverliğin kahramanlık, zafer, fetih ve asalet müjdesi olmuştur. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor: Kıyamet gününe kadar atların alınlarına hayır, ecir ve ganimet düğümlenmiştir. İşte bugün de yine attan istifade var çok yerde. Müslüman teknolojik bakımdan da geri kalmamalı. Zamanın teknolojisini yakından takip etmeli. Hatta gördü elhamdülillah memleketimiz daha da öteye gitti. İnsansız bir takım vasıtalar yapılmış oldu. Burada şimdi Süleyman'ın böyle büyük bir imkanlar var, saltanat var. Dünyanın en zengin ikisinden biri. Fakat ayette Sa'd 34. ayette andolsun Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtın üstüne bir ceset gibi bırakıverdik. Sonra tövbeyle eski haline döndü. Burada birkaç tane rivayet var. Birinde Süleyman Efendimiz bütün zevcelerinden erkek çocuk olmasına gönlünü olarak istedi ki bunlarla ben Allah'ın cihad edeyim dedi. Fakat zelli olarak inşallah demeyi unuttu. Onun üzerine sakat bir çocuk doğdu. Rivayette kendisi de tahtın üzerine ölü bir ceset gibi bırakıldı. Bunun gibi kaç misal daha var. Sonra ayıldı, tövbe etti, istiğfar etti. Efendimizde de bu oldu. Ruh, Eshâb-ı Kehf ve Zülkarneyn hakkında sualler soruldu. Yarın gelip cevap vereyim dedi. Efendimiz de inşallah demeyi unuttu. Cenâb-ı Hak unutturuyor. Orada da Efendimiz inşallah demeyi unuttu. Bu zelleler bizim için bir ikazdır. İnşallah demeyi unutmamak. Allah dilerse olur. Ben yarın gelirim. Yok, yarın inşallah gelirim. Ben şunu yaparım. Yok, inşallah yaparım. Yani inşallah kelimesi dilimizin virde olması lazım. Cenâb-ı Hak ismiyle muvaffak olunur, ismiyle birçok şerlerden kurtulur. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam Züleyha'nın şerrinden maazallah ifadesiyle kurtuldu. Tabii kalben diyebilmek. Yine ayet-i kerime Kehf suresinde Cenab-ı Hak efendimize Allah'ın dilemesine bağlanmadıkça yani inşallah demedikçe hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme. Bunu unuttuğun takdirde Allah'ı zikret. Umarım Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir yola iletir de. Bir rivayette Süleyman Aleyhisselam şiddetli bir hastalıkla imtihan edildi. O varlık içinde, debdebe içinde. Dördüncüsü Allahu Teala ona bir korku verdi. O kadar cesareti içinde, gücün içinde. Öyle ki bela gelme endişesi Süleyman Aleyhisselam cansız bir ceset haline geldi. Eski hali Cenab-ı Hak bahşetti. İstiğfar etti. Rabbim beni bağışla. Bana benden sonra kimse ulaşamayan bir hükümdarlık ver. Çünkü sen daima bağışta bulunansın dedi. O zamanki hükümdarlar zalimdi, gaddardı. Süleyman Aleyhisselam onları İslam'ı üstün kılmak için ya Rabbi bana kimsenin ulaşamayacağı bir hükümdarlık ver diye dua etti. Fahreddin Razi Hazretleri Süleyman Aleyhisselam duasına şöyle bir mana da verir. Rabbim bana öyle bir şanlı bir mülk ver ki ben ona kavuşup öldükten sonra dünya mülkünün vefası olsaydı Süleyman'a olurdu denilsin de kimsenin dünya saadetine hırs ve rağbeti kalmasın. Şura suresinde her kim ahiret kazancını isterse onu ondan veririz. Her kim de dünya gelirini isterse ona da ondan veririz. Fakat onun için ahirette bir nasip yoktur. Felaket. Yani Süleyman Aleyhisselam verilen bu büyük dünya nimetleri karşısında kalbinin dünyadan müstani olmasını Allah'ın lütfuyla başardı. Daima huşu, tevazu, vecd içinde yaşadı. Yine buyuruluyor. Süleyman Efendimiz kendisine bahsettiği bu mülke rağmen Allah'ı duyduğu huşu sebebiyle ölünceye kadar başını semaya kaldırmamıştır. Beyt-i Makdis'in inşası Davud Aleyhisselam Beyt-i Makdis'in inşaatına başlattı. Fakat bitirilmesine ömrü kifayet etmedi. Süleyman Aleyhisselam'ın cinlere tasarrufu var, cinleri topladı. Onlarla beraber Beyt-i Makdis'in inşası devam etti. Etrafına da 12 mahalle olan bir şehir kurdurdu. Beyt-i Makdis ismi sonradan Mescid-i Aksa oldu. Baştan Beyt-i Makdis deniyordu. Sonra ismi Mescid-i Aksa oldu. Mescid-i Aksa'nın fazileti bakın 3 büyük mescitten biri. Yani birincisi Mescid-i Haram Mekke'deki Kâbe. İkincisi Mescid-i Nebevi. Üçüncüsü Mescid-i Aksa. Tabii şu var, emanete sahip olunmayınca emanet el değiştirdi. Maalesef sahip olunmadı. Rahmetli pederim çok sene, belki 60-70 sene gitmiştik diyor, bir saf cemaat yoktu diyor. Süleyman Efendimiz vefatından sonra da birkaç sefer yıkıldı, harap oldu, tekrar yapıldı. O şekilde devam etti. Yani en son tahmin edin bu 691'de Emevi Alevi Abdülmelik zamanında o zaman yapıldı. Rivayete göre efendim miraca çıkarken ayağını bastığı yere Kubbetü Sahra yani Mescid-i Aksa'yı yaptırmaya başlamış. inşaatı oğlu birinci Velid zamanında tamamlanmıştır. Müslümanların namazlarını hicretin ikinci yılına kadar Mescid-i Aksa'ya dönerek kıble ederlerdi. İstihadenin bitiş noktası, Miraç başlangıç noktası da Mescid-i Aksa'dır. Efendimiz buyuruyor, ziyaret kastı ancak üç mescide seyahat edilebilir. Mescid-i Haram, şu benim mescidim, bir de Mescid-i Aksa buyuruluyor. İnşallah el değiştir, Mescid-i Aksa sahip olur da Cenab-ı Hak huzurla ziyaret etmeyi cümlemize ihsan eder inşallah. Hazreti Süleyman Aleyhisselam Beytül Efendi buyuruyor. Beytül Makdis bina edildiği zaman Allah'a üç tane imtiyaz verildi. Birincisi ilahi hükme muvafık düşecek hüküm verme talep etti. Süleyman Aleyhisselam ona verildi. İkincisi kendinden sonra kimseye verilmeye bir saltanat talep etti. O da verildi. Bir Zülkarneyn annesine verildi. Bir de son olarak Süleyman'a verildi. Mescid-i inşası bittikten sonra bu mescide sırf namaz kılmak için gelenlerin oradan çıkarken annenin doğdukları günde gibi bütün günahlardan affedilme olarak çıkmalarını istedi. Bu duası kabul olundu. Burada Nesai ve İbn-i Mace naklediyor. Baktığımız zaman şefkat ve merhametten nasipsiz sözde medeniyetler, gururun, kibrin, azametin, yüce sanatkardan habersiz, sanatın ve iffetin manasız ve fani abidelerini diktiler. Bugün Roma'da kalan ilk İsevi kölelerin tevhid mücadelesi uğrunda aslanların dişleri arasında can verdiği zulüm arenalara aslanları içine atarlardı. Firavun'un Mısır'dan kalan kahırla zulümle yapılmış fani isyan ve kibir kokan debdebeli ve kasvetli piramitleri. Daha birçok helak olmuş şehirden geri kalan oyun, eğlence merkezleri, tiyatrolar ya şirkin anlamsızlığının ispatı olan harap puthaneler. Bizim için ecdadımız medeniyetinde daima ihlas ve takvanın remzi çil çil kubbeler, mescitler yaptırdı. İlahi kelimatullah'ın remzi minareler diktirdi. İlim ve irfan remzi medrese, dergâh, kütüphane ve vakıflar kurdurdu. Bilhassa şefkat ve merhametin mücessem şekli olan imanet aş evleri, sebiller, şifahaneler, kervansaralar yolcuların dinlendiği, Darül Eytam yetimler yuvaları, Darül Şafaka ve Darül Acizeler bıraktı. Rabbimiz bizde de bu kubbede hoş bir seda bırakan müminlerden olabilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Süleyman Aleyhisselam bir vadiden geçerken karıncaların reisi dedi ki yuvalarınıza girin dedi. Süleyman'ın dedi leşkeri askerleri dedi sizi çiğner dedi. Süleyman'ın saltanatı büyük saltanat dedi karıncaların reisi. Cenab-ı Hak Süleyman Aleyhisselam'a hayvanların diline anlama hususiyetini verdi. Süleyman Aleyhisselam dedi ki benim de saltanatım geçicidir dedi. Esas saltanat dedi la ilahe illallah'ın getirdiği saltanattır dedi. Var mı şimdi Süleyman'ın saltanatından bir eser? Benim dünyevi hayatım da hudutludur. Bir kelime tevhidin getirdiği saadeti sonsuzdur. Yine bu karıncaların sözünden dolayı duydu ve gülümsedi. Ayet-i Kerime Nemil suresinde ey Rabbim beni gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimetleri şükretmeye ve hoşnut olacağın salih amel işlemeye muvaffak kıl. Rahmetinle beni salih kulların arasına kat buyurdu. Hep dua. Süleyman Aleyhisselam'ın annesi evladına şu nasihatte bulunduğunu haber veriyor. Yavrum geceleri çok uyuma. Zira geceleri çok uyumak kıyamet günü insanı fakir bırakır. Çünkü gece ibadeti çok mühim bir ibadet. Tatlı yataktan kendi vücutlarını kaldırırlar, haf ve recâ arasında iltica ederler buyuruyor. Cenab-ı Hak kapıları açıyor, vel müstâfirine bil eshar buyuruyor. Davet ediyor seherlere. Günahların affolmasına davet ediyor. Seherlerde gönül iklimi dolacak ki gündüzleri nefsani arzular karşı bir mukavemet peydâ olsun. Öyle geceye girecek, gece yine seherlerde yine dolacak, yine gündüzün nefsani musibetlerden kalbini koruyacak. Bir de burada Süleyman'ın Hüttüt kuşu ve Belkıs var. Süleyman Aleyhisselam Mescid-i Aksa inşa bittikten sonra bütün ordusuyla Mekke'ye doğru yola çıktı. Resulullah Efendimiz Mekke'ye tevfik edeceklerini haber vermiştir. Daha sonra Mekke'de Sana şehrine geçti. Gördü güzel bir vadide namaz kılmak istedi. Süleyman Aleyhisselam abdest suyunu bulması için Hüthüt'ü aradı. Çünkü Hüthüt ufak bir kuş, daima suyun olduğu yerleri toprak içine haber verirdi. Hüthüt'ü bulamadı. Hüthüt nerede dedi. Hüthüt yok ortalıkta. Ona ağır bir ceza vereceğim dedi. Hüthüt'ü dedi. Çünkü abdest alacak, namaz kılacak Hüthüt yok. Hüthüt geldi. Ben de senin bilmediğin bir şey öğrendim dedi Süleyman Aleyhisselam'a. Sebe'den çok doğru ve mühim bir haber getirdim dedi. Yani bu Sebe şehri Belkıs hükmettiği ülkenin başkenti. Ayet-i kerimenin andolsun diyor. Sebe kavminin oturduğu yerde büyük bir ibret vardır. Bir sağda bir solda iki tane bahçe vardır. Rabbinin rızıklarından yiyin, ona şükredin. İşte güzel bir memleket, çok bahçeli bir Rab demiştik buyuruyor. Gördüklerini Hüthüt Süleyman Aleyhisselam anlatmaya başladı. Gerçek dedi, Sebelilerin hükümdarlık eden, kendisine her şey verimi büyük bir taht olan bir kadınla karşılaştım dedi. Nemir Suresi. Onun dedi, kavminde Allah'a bırak güneşe secde ettiklerini gördüm dedi. Şeytan da kendi yaptıklarını suçlu göstermiş, doğru yoldan alıkoymuştur. Bunun için hidayet bulamıyorlar dedi. Süleyman Hüthüt dedi, doğru mu söylüyorsun dedi. Yoksa dedi, yalan mı söylüyorsun dedi. Bakacağız dedi. Süleyman bir mektup yazdı. Şu mektubu götür dedi. Kendine ver. Onlardan biraz çekil. Sonuna bakalım dedi. Belki sabahleyin kalktı bir mektup var. Halbuki kapılar da kilitli. Kapıcı da soruyor kim getirdi? Yok diyor. Kapılar kilitli kimse gelmedi diyor. O Hüthüt camın arasından sokuyor. Hemen telaşlanıyor Belkıs. Çağırıyor bütün ekâbiri. Beyler, ulular diyor, bana çok önemli bir mektup bırakıldı diyor. Mektup Süleyman'dandır diyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor diyor. Bismillahirrahmanirrahim olarak başlıyor. Bu mektupta Hazreti Süleyman bana baş kaldırmayın, teslimiyet gösterip bana gelin diye mektup yazıyor. Süleyman mektubunda besmele ile başlaması Belkıs'a ibadetin yani Allah'a yapılacağını anlatmak oluyordu. Teslimiyet gösterip gelin dedi. Müslümanlar olarak gelin buyurdu. Sonra Belkıs etrafını topladı, aveneleri. Ey ulular dedi. Bu işimle bana bir fikir verin dedi. Ne yapalım dedi. Onlar dediler ki biz çok güçlüyüz, kuvvetliyiz dedi. Zorlu bir savaş erbabıyız dedi. Buyruk senindir dedi. Ne buyuracağını sen düşün dedi Belkıs'a. Belkıs da dedi ki hükümdarlar bir memleket girdiler mi orayı perişan ederler. Halkın ulularını da alçaltırlar. Herhalde onları böyle yapacaklar. Ben şimdi Süleyman'a hediye göndereyim. Ona göre bizi serbest bıraksın. Süleyman Aleyhisselam onlara şöyle cevap verdi elçilerine. Siz bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği sizin verdiğinizden çok daha hayırlıdır. Ama siz hediyenize güveniyorsunuz. Velhâsıl ondan sonra Süleyman Aleyhisselam onları biraz tehdit ediyor. Nitekim Süleyman'ın dediklerini anladıktan sonra niyetimiz anlayış olmalı. Vallahi bu sadece bir melik değildir. Biz bunun karşısında duramayız dedi. Tekrar bir elçi gönderdi. Ve kavmin beylerleri huzurunuza geliyorum dedi. Beyler huzurla Süleyman Aleyhisselam huzuruna doğru geldiler. Belkıs'ın meşhur bir tahtı vardı. Onu köşklerinin en sağlam muhafaza bir odasına koyuyordu Belkıs. Çok kıymetliydi. Ve kapılarını kilitliyordu. Kimse girmesin bu tahtımı, oturmasın tahtımı diye. Büyük kalabalık Süleyman Aleyhisselam'ın yanına gitmek için yola çıktı. Bu arada Süleyman Aleyhisselam yanındaki Belkıs'ın Sebe'de bulunan tahtını kim getirir dedi. İfrit dedi ki ben getiririm dedi. Tahttan kalkınca Süleyman Aleyhisselam oturur tahtına öğleye kadar dünya işlerini şey yapardı. Fakat Asaf vardı. O dedi ki ben dedi göz açıp kapayıncaya kadar onu sana getiririm dedi. Asaf bin Berhiya oraya getirdi. Hatta Süleyman Aleyhisselam sordu Belkıs'a. Bu senin tahtın mıdır dedi. Çok benziyor dedi. Sonra tabii o bir takım o alametler de gördü. Zeminde su var zannetti. Eteklerini kaldırıyordu. Halbuki bir şeffaf bir mermerle döşenmişti. Bir takım ilahi azametler görünce Müslüman oldu. Tabi burada bir keramet var. Yani bu Asaf bin Berhiya'nın bir anda getirmesi. Şunu da zikredeyim. Keramet, iki türlü keramet vardır. Bir kevni, bir manevi keramet. Bu festakim kema ümürte. Yani yüksek bir takva üzerinde yaşayabilmek. Bekir Efendi misal, bu en büyük keramet. İkinci keramet var. Bu kevni ve suri keramet. Bu eşyanın yer değiştirmesi vesaire. Bu ikinci keramette Hazreti Ömer radıyallahu anh Yâsâriye diye bir dağ yolunu gösterdi. Ta uzaklarda. Süleyman Aleyhisselam'ın vefatı. Vefat yani bir asaya dayanıyordu. Bu yüzden ayakta durduğu için onu vefat etti. Etrafında hiç kimse fark etmedi. Asaya dayanık olarak görüyor. Ta ki bir ağaç kurdu, asayı yiyip Hazreti Süleyman'ın yeri yıkılınca vefat etmiş olduğu anlaşıldı. Yani bu cinlerin istikbali hiç şeyi bilememesine bir ifadesi oluyordu. Ayetler de var tabii. Yine burada bir rivayet var. Onu da bir aktarayım. Süleyman bir gün serçe kuşunu veya hütütü azarlamıştı. Bunun üzerine serçe kuşu Süleyman Aleyhisselam dedi ki: "Senin saltanatını dedi ve seni mahvederim." dedi. Süleyman Aleyhisselam dedi ki: "Senin sıkletin ne ki?" dedi. "Benim sarayımı mahvedersin." dedi. O küçük kuş da şöyle cevap verdi: "Kanatlarımı ıslatırım." dedi. "Bir vakıf toprağına sürerim." dedi. "Sonra kanatlarımı buluşan vakıf toprağını senin sarayının damına taşırım." dedi. "Böylece benim taşıdığım o vakıf toprağı senin sarayını çökertmeye yeter." dedi. Bu daima bu vakıf erbabı bu misalde verirler ki vakfında çalışan A'dan Z'ye herkes vakıf malına çok dikkat etmesi için. Yine bununla ilgili bir takım ifadeler var. Onun için vakıf malına çok hassasiyetle, yani başta kendime söylüyorum, hassasiyet davranmak zaruri. Büyükler vavlardan sakının buyuruyor. Yani vallahi diyerek lüzumsuz yere bir yemin etmek vavla başlıyor. Mesule şuur ve hassasiyet taşımayan bir vali olmaktan bir de vavla başlıyor. Vazifesini ifa edemeyen bir vasi olmaktan bir de vakıf malına dikkat etmekten sakının buyuruluyor. Yine burada ibretli bir rivayet var Kurtubi'de. Bazı kaynaklarda Süleyman Aleyhisselam kendisine verilen büyük saltanat ve zenginlik dolayısıyla diğer peygamberlerden 500 sene sonra cennete gireceği rivayet ediliyor. Çünkü onun hesabı verilecek. A'raf suresinin 6. ayette biz peygamber gönderen toplumları da gönderdim peygamberleri de hesaba çekeceğiz buyuruluyor. Velhasıl Cenab-ı Hak inşallah cümlemizi şükreden, değişen şartlar altında sabreden kullarından eylesin. İkisi de çok zor. Yani şükür de çok zor. Çünkü her şeye şükür. Gözünün gördüğüne şükür, boğazının gidiğine şükür. Her şey. En büyük şükrün en büyüğü, büyüklerin büyüğü Müslüman olarak dünyaya gelmek. Yine şükrün en mühimi Resulullah Efendimize ümmet olmak. Bunun şükrü nedir Resulullah ümmet olmak? El meru me'men ehabbe ki sevdiğiyle beraberdir. Her halimizi Resulullah Efendimizin haliyle mizan etmek. Elhamdülillah ya Rabbi beni onun ümmeti kıldın. Onu ben örnek olarak almak suretiyle şükretmek. Sabır yine Resulullah Efendimizin başından geçen hadiseyi düşünerek yine o şekilde ve tevasa bir sabır. Sabır da varlıkta sabır. Bir riyazat hali olacak. Mal benim olmayacak, mal Allah'ın olacak. İsraf ve cimrilik gibi bir çirkinlik olmayacak. Fakirde, yoksullukta Efendimi düşünecek, Eyyub Aleyhisselam'ı düşünecek. Şükür halinde belki olsaydı Kârun gibi belki yoldan çıkacaktım. Hastalıkta şükür. Tabii bu da çok zor. Biraz günümüz hastalıklarında Resulullah buyuruyor, bu hastalıklarda şükreden, vefat eden şehit olarak gider buyuruyor. Musibetlerde şükür. Daima beterini düşünmek ve sabretmek. Cenab-ı Hak cümlemizi şakirinden eylesin ve sabirinden eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.